Ayrım 3.
Evet öyle demiştim. Anlattığım her iki durumda da sosyal roller söz konusu. Yani ister kendi seçimiyle ister zorla öğretmen olmuş veya evlenmiş olsun, her iki durumda da ana baba ve öğretmen olma sosyal rolleri var. Yani siz şunu mu demek istiyorsunuz? Birinin hapishanede olup olmamasını onun sosyal roller içinde olup olmaması belirlemez. İnsanlar mutlaka sosyal roller içinde bulunacaktır ve sosyal roller içinde yaşamını sürdürecektir. Önemli olan bu sosyal rollerin ona empoze mi edilmiş, yoksa kendi istemi ile mi bu sosyal rolleri yüklenmiş olduğudur. Evet bunu demek istiyorum. Aksi halde ait olma, birey olma dengesi kavramının bir anlamı kalmaz. Aksi halde severek evlenmiş iki insandan oluşan mutlu bir ailede hapishane olur. Zorla istemeye istemeye evlenmiş iki insandan oluşan ailede. Eğer sizin düşünce düzeyiniz bu iki tür aile arasındaki farkı kaybediyorsa, o düşünce düzeyinde aksayan önemli şeyler vardır diyorum. O zaman suçluları tevkif edip koydukları hapishane ile mutlu bir ailenin yaşadığı bir yuva arasındaki anlamı kaybetmiş oluyorsunuz. Özetle sizin sorunuz, savaşçı da hapishanede bir mahpus değil mi? İdi. Yanıtım hayır, savaşçı hapishanede değil çünkü o bilinçli olarak kendi seçtiği seçenekler içinde bir yaşam yaratıyor. Kendi istediği yaşamı yaşıyor. O soruya böyle cevap veriyorum. Uzun süre oturduğumuz için ayağa kalkmak ve yürümek istediğimi hissettim. Bu isteğime Arif Bey de katıldı. Bir süre yürüyerek konuşmaya karar verdik. Garsonu çağırdık, hesapları ödemek istedim. Rica ederim hocam, olmaz. İzin verin hesabı ben ödeyeyim dedi. Konuştuk ve bu tür masrafların ödenmesini sıraya bindirmeye karar verdik. İlk buluşmamızın hesabını ben ödediğim için bugünkü hesabı o ödeyecekti. Barışçı mı, savaşçı mı? Parkın çevresinde yürürken konuşmaya başladık. Arif Bey, savaşçı kavramının gittikçe ilgisini çekmeye başladığını söyledi. Kendisine bu kavramın şimdilik altyapısını oluşturduğumuzu, ileride savaşçının özellikleri üzerine daha uzun zaman harcayacağımızı söyledim. Bir süre sessiz yürüdükten sonra Arif Bey, aslında savaşçı kavramı ile kendisinin pek rahat olmadığını söyledi ve aramızda şöyle bir konuşma geçti. Savaşçı kavramı sizin için rahatsız ediyor, barışı değil savaşı çağrıştırdığı için. Hiç barışçı diye bir kavram duydunuz mu? Savaşçı kadar sık değil ama insanlardan barışçı bir kişi biçiminde söz edildiğini duydum. Aslında bizim sözünü ettiğimiz savaşçının adı barışçı olmalı. Ama barışın olabilmesi için büyük bir savaşın verilmesi gerekiyor. O nedenle gerçek barışçı önce savaşçı olmak zorunda. Ne anlamda savaşçı olmak zorunda? E.E. Cummings'in dediği anlamda. Savaşçı olabilmesi için kişinin önce uyanarak hapishanesinin farkına varması gerekir. Kişinin kendi hapishanesinin farkına varması oldukça cesaret isteyen bir iştir. Cesaret yalnız savaşçıda yok ki. Barışçı olabilmek daha büyük cesaret ister. Kesinlikle katılıyorum. Ama sizin düşündüğünüz barışçı, alışagelmiş düşünce içinde algıladığımız barışçı değil. Biz barışçı deyince genellikle suya sabuna dokunmayan, Nasreddin Hoca'nın hikayesinde tanımladığı, herkese sen de haklısın diyen, Bukalemun gibi ortamın rengine uyan, sorun çıkarmayan insanı algılarız. Ama o anlamda bir barışçıdan söz etmiyorum. O anlamda bir barışçıdan söz etmediğinizi biliyorum. Ne var ki sizin dediğiniz türden bir barışçı olabilmek için önce gerçek bir savaşçı olmak gerekiyor. Bu anlamda savaşçıyı yeniden tanımlamak, barışçıyı yeniden tanımlamaktan daha kolay ve daha güçlü gözüktü bana. Bu nedenle izin verin, benim kullandığım anlam içinde savaşçıdan söz etmeye devam edelim. Peki Doğan Hocam. Tamam, savaşçı cesur bir kişidir. Bu cesareti ne zaman gerekir? Bir süre sustum. Arif Bey dikkatini söyleyeceğime çekmek üzere sustuğumun farkında olarak gözlerime baktı, konuşmama devam ettim. Bu cesareti hem kendisiyle hem de kendi dışındakilerle ilişki içindeyken gerekir. Kendi içindeki savaşı bitirmek için kendisiyle cesurca yüzleşmesi gerekir. Bu tür cesaretten, yani kendisiyle yüzleşmek için gerekli cesaretten bahsedildiğini pek duymazsınız. Bizim kültürümüzde insanın verdiği bu tür mücadele pek su yüzüne çıkartılmamıştır. Devam edecektim. Arif Bey'in bir şey sormak isteyen halini görünce sustum. Sorun varsa sor dercesine baktım. O da sordu. Bizim kültürümüzde insanın kendi kendisiyle verdiği mücadele pek su yüzüne çıkartılmıyor dediniz. Bizim insanımız kendi kendisiyle mücadele ediyor da bu mücadele su yüzüne mi çıkartılmıyor? Yoksa bizim insanımızın bu tür mücadele yönünde yüreklendirilmiyor mu? Hangisini demek istediniz? Her ikisini de. Bizim kültürümüzün niyeti kişiyi bağımsız kılmak değil, bir başkasına genellikle bir otoriteye bağlı kılmak. O nedenle kendini bağımsız kılma çabalarını kültürümüz anormal davranışlar olarak gösterir. Böyle çabalar içine girenler toplum içinde alay konusu olurlar, bir tür sırıtırlar. Böyle olunca da bağımsız olmayı düşünenler yüreklendirilmemiş olurlar. Şimdi daha açık oldu. Teşekkür ederim. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyorum. Kişi kendi içindeki savaşı vermeye başladıktan sonra dışındaki savaşla ilgilenmeye başlar. Çevresinde süre giden savaşı bitirmesi için de cesaret gerekli. Çevresiyle olan ilişkisine de bütünlük, sevgi ve dürüstlük getirmesi için cesurca içinde yaşadığı gerçeği görmesi, algılaması, yorumlaması ve onun içinde etkili biçimde yaşamayı öğrenmesi gerekir. Savaşçının cesur olması gerektiğini görebiliyorum. Her şeyden önce kişi kim olduğunu görmekten korkmamalı. Sanırım ilk adım bu. Cesaretin en belirgin tanımını yaptınız. Kişinin kendi potansiyeline inanarak kendisinden korkmadan kendini gerçekleştirme yolunda yaşaması. Ağaç kendi olmaktan korksa, kendi olmaktan utansa, tüm potansiyelini gerçekleştirerek ulu bir ağaç olamaz. Cılız bir fidan olarak kalır. Bana öyle geliyor ki gerçek cesaretin temeli kişinin kendisinden korkmaması. Kişinin korkmadan kendisiyle yüzleşmesi onun gerçek mücadeleye hazır olduğunu gösterir. Gerçek mücadele sözünü kullanmanız bana ilginç geldi. Sahte mücadele var mı? Ah Arif Bey, lütfen çevrenize gören gözlerle bakın. Sanırım siz de benim gibi hep mış gibi yaşayan insanların mış gibi mücadelelerini göreceksiniz. Yani gerçekten inandıkları için değil, başkalarına göstermelik olsun diye takdir toplamak için mücadele eden insanlardan bahsediyorsunuz. Evet, onlardan bahsediyorum. Yine ait olma, birey olma dansına geldik galiba. Evet, zaten savaşçıyı tanımlayan bu dans. Savaşçı kendisiyle mücadele ederken savaşçı olmak yolunda ilerlemek için kendisiyle yüzleşir, hesaplaşır, zorlu bir savaştır bu. Gerçek mücadele budur ve bu nedenle savaşçı sözünü seçiyorum. İlginçtir, E.E. Cummings de en zor savaş diye herhalde bunu tanımlıyordu. Peki hocam, biraz bu mücadeleden söz edebilir miyiz? Örneğin bu mücadele benim hayatımda kendini nasıl gösteriyor? Bugünkü buluşmamızda uyanış kavramı üzerinde durmak istiyorum. Kabataş'taki çay bahçesinde anlam arayışı üzerinde durmuştuk. Her buluşmamızda savaşçının bir özelliğini sizinle irdelemek istiyorum. Savaşçıyı savaşçı yapan özellikleri irdeledikten sonra bunların sizin hayatınızda nasıl yer aldığını daha açık seçik gözlemleyebiliriz. Ne dersiniz? Böyle sistematik bir biçimde konuyu geliştirmek ve irdelemek benim de daha hoşuma gider. Öyleyse anlaştık demektir. Carl Jung ilginç bir psikologtu. Onun bir sözünü hatırlıyorum. Oldukça serbest bir dille Türkçe'ye aktaracak olursak der ki, kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır. Kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur. İçeriye bakan uyanır, kendini keşfeder. Bu söz hoşuma gitti. Evet, anlamlı bir söz. Bugün uyanış konusunda konuşmayı planlamıştım ve oldukça kapsamlı olarak konuşabildik. Saatime baktım. Arif Bey, hocam gitme zamanınız yaklaşıyor galiba diyerek aklından geçeni anladığını belirtti. Evet, Arif Bey, gitme zamanım yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta ne zaman ve nerede buluşacağız onu kararlaştırdıktan sonra gideceğim. Hafta içi mi buluşacağız, hafta sonu mu? Çarşamba akşamına ne dersiniz? Tamam, nerede buluşalım? Bana yakın olduğun için Taksim'deki Kafe Marmara'yı öneriyorum, olur mu? Olur hocam. Akşam saat 8 nasıl? Tamam, bana uyar. El sıkıştık ve oradan ayrıldık. Beşiktaş vapurunda konuştuğumuz konuları gözden geçirirken sıradan insan kavramı üzerinde düşünmeye başladım. Mine Urgan, bir dinozorun anıları kitabında bayağılık üzerinde durur. O bayağılığı kendi inandığı ideoloji içinde yorumlayıp anlamlandırdığı için bayağılıktan söz ederken kökenlerini de dile getirmekten kendini alamamış. Tüketim toplumunun kültürden yoksun bir ortamda egemenlik kurmasının doğal bir sonucu olan bayağılık, faşizm kadar çirkin, faşizm kadar tehlikeli benim gözümde. Belki bu da bir dinozorluk belirtisi sayılacak ama davranışta, konuşma üslubunda, kılık kıyafette, müzikte, her konuda bayağılığa şiddetli bir tepki içindeyim. Son yarım yüzyılda ülkemde, dünyada daha da bayağılaştığı için tepkim de gittikçe şiddetleniyor. Mine Urgan, savaşçı kavramını nasıl algılardı acaba diye düşündüm bir ara. Daha sonra Nietzsche'in üstün insan kavramı aklıma geldi. Nietzsche, bireyselliğin tanımlanmaması gerektiğini söyler. Her bireyselliği tanımlama teşebbüsü ona bir sınır getireceği için insanın muhteşemliğini kısıtlayacağını ve insan gerçeğini saptıracağını belirtir. İnsan muhteşem bir potansiyeldir ve bu potansiyeli geliştirerek üstün insan haline gelmek mümkündür. Bu düşüncesiyle Nietzsche varoluşçu fenomenolojik bir yaklaşım izlemektedir. Vapur Haydarpaşa önünden geçerek Kız Kulesi'ne doğru süzülüyordu. Arif Bey ile tartıştığımız konuları düşündüğümde bir dizi konu bana açık seçik ve belirgin gözüktü. Bireyin yaşam dansına ait olma, birey olma dengesi içinde yapabilmesi için önce bu dansın kendi dansı olmasına niyet etmesi gerekiyordu. Niyet savaşçıya özgü bir niyet olmalıydı. Bu niyetle eyleme geçen savaşçı kişisel bütünlük içinde eylemini oluşturmalı ve bu eyleminin hesabını vermeye hazır olmalıydı. Savaşçının ve eyleminin güçlü olması gerekirdi. Tabii kişisel bütünlüğün doğal sonucu sorumluluktu. Evet, bu kavramlar üzerinde uzun uzun durmamız gerektiğini düşündüm. Arif Bey ile heyecanlı bir yolculuğun başındaydık. Tatlı bir heyecanla vapurdan dışarı baktım. Üsküdar iskelesine yakın olan camiler sanki daha anlamlı görünüyorlardı. Bölüm 3. Niyet. Hafif hafif yağmur çiseliyordu. The Marmara Hotel'e giderken şöyle bir etrafa baktım. Sırtımı otele vererek baktığımda sağımda Gümüş Suyu yönünde Atatürk Kültür Merkezi'ni görüyorum. Karşımda eski adıyla Sheraton, şimdiki Intercontinental Oteli var. Sonra sola doğru bir bina curcunası ve bu binalar üzerine dağılmış rakamlar karmaşası göz alabildiğine uzanıyor. Otelin önünde 18 direk var. Her bir direğin üstünde bir ulusun bayrağı dalgalanıyor. Türk bayrağı en başta, onun yanında Yunan bayrağı asılı. Bunu Fransız, Alman, Japon, İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri ve buna benzer bayrakları izliyor. Bu bayrakların Taksim'e bakan tarafında park yapılmaz levhalarının önüne iki araba park etmiş. Birinin sürücüsü içeride hem sigara içiyor hem de cep telefonu ile konuşuyor. Diğerinin sürücüsü yok. Biraz ileride trafik ışıklarının olduğu yerde bir trafik polisi trafiği yönlendiriyor. İçimi gözlüyorum. Nelerin farkındayım diye içime bakıyorum. Mış gibi trafik levhaları, mış gibi trafik polisi, içim buruk, öfkeli, biraz umudunu kaybetmiş. Umudunu kaybetmiş mi? Hemen kendime geliyorum. Hayır, umudumu kaybedemem. Özel halk otobüsleri mış gibi bir taşımacılığın var olduğu İstanbul'da peş peşe dizilmişler, siyah mazot dumanları çıkararak İstanbul'un güzelliğine kendilerine özgü katkılarını yapıyorlar. Arabalar, otobüsler, genci yaşlısı, kadını erkeği, okumuşu okumamışı, rengarenk bir insan seli birbiri içine girmiş vaziyette yaşayan bir kaos ortamı. Bu kaosun güzelliğini bizler iyi biliriz diye düşündüm. Bir tarafım bu kaosu özlüyor. İçimden geçen duygularıma ve düşüncelerime bakıyorum. Taksim meydanı da kafamızın içi gibi karmakarışık. Kafe Marmara'ya girince renkli çikolata ve pastaların sergilendiği tezgah sizi karşılıyor. Orta kısmı çepeçevre kuşatan bu tezgahın kenarına dizilmiş insanlara ortadaki 2-3 çalışan hizmet ediyor. En sağdaki duvar dibinde sigara içilmeyen bölgedeki sandalye boştu. Gidip o sandalyeye oturdum. Bir süre sonra Arif Bey geldi, beni görünce gözlerinin içi gülerek gelip karşıma oturdu. Dışarıda bir yaz yağmuru hafif hafif çiselemeye başladı. İnsanlar ellerindeki gazeteleri, şemsiyeleri, hırkaları, mendilleri yağmurdan korunmak üzere başlarının üstünde tutmaya özenerek daha hızlı yürümeye başladılar. İçeride rahat bir köşede Arif öğretmenle beraber olmanın bilinci içinde mutluydum. Garson hiç bekletmeden geldi. Güler yüzlü, yakışıklı, genç, dinamik bir delikanlı. Önümüze menüyü bırakmak üzereyken menüye gerek olmadığına Nescafe istediğimi söyledim. Arif Bey de bana katıldı. Havadan sudan birkaç giriş cümlesinden sonra "Bu akşam neden konuşacağız hocam?" diye Arif Bey söze başladı. Saat 8:05 geçiyordu ve salon oldukça kalabalıktı. Bu civarda bu kalitede başka pasta salonu var mı diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sanırım her iyi otelin bir kahvehanesi vardır. Ama Taksim'e bakan ve böylesine temiz ve nezih başka bir pastanenin olmayışı daha önce de dikkatimi çekmişti. Taksim meydanının Fransız kültürü içinde işleyen bir dinamiği olsaydı da Fransa'da Taksim meydanı konumunda bir yer olsaydı, daha çok pastane ya da kahvehane olacağını düşündüm. Arif Bey'in soru sormak ister gibi bir hali vardı. "Bir şey mi sormak istiyorsunuz?" diye yüz ifadesini ona yansıttım. "Hocam, ara sıra not almamda bir sakınca var mı? Sonra daha iyi hatırlayabilirim," diye düşündüm. "Not almazsanız daha rahat konuşurum. Not almazsanız siz daha iyi dinlersiniz. Çok gerekli olmadıkça not almanızı istemem." "Peki hocam, ne demek istediğinizi anlıyorum. Gerekli olmadıkça not almayacağım. Şimdi size bir olay anlatacağım ve daha sonra fikrinizi soracağım. Bu olay verdiğim bir seminerde bir bankanın bölge müdürü tarafından anlatılmıştı. Dipnot, gözlemlediği olayı seminerde paylaştığı için Tamer Sakay'a teşekkür ediyorum." "Ha, sen bu tokadı attın." Söz konusu kişi kendisinin Trabzonlu olduğunu ve bir bayram vesilesiyle ailesini ziyaret için Trabzon'da bulunduğunu söyledi. Bayramın ikinci günü oradaki bazı arkadaşları ziyaret etmek için dolmuşa bindim. Dolmuş durağında bekleyen minibüse insanlar gelip oturuyorlar ve minibüsün dolmasını bekliyorlardı. Oturdum ve gazetemi okumaya başladım. Minibüs muavini olan genç yaşta bir adam kızgın bir sesle bir şeyler söylüyordu. Ama pek dikkatimi vermedim. Gazetemi okumaya devam ettim. Bir ara kuvvetli bir tokat sesi duydum. Baktım minibüs muavini yaşlı adama bir tokat atmış. Burada keserek Arif Bey'e öykünün gerisini tahmin etmesini söyledim. Arif Bey yaşlı adamın da genç adama bir tokat veya tekme attığını ve çevreden müdahale ederek genci azarladıklarını, yaşlıya böyle davranılmayacağını söylediklerini tahmin ettiğini ifade etti. "Hayır, öyle olmadı. Tahmin et bakalım ne oldu?" diye yineledim. Arif Bey bir süre düşündü ve yaşlı adamı koruyan birinin genç muavini dövdüğünü söyledi. "Hayır, öyle de olmadı. Tahmin et bakalım yaşlı adam ne yaptı ve genç muavine ne dedi?" "Herhalde ağza alınmayacak küfürler etmiştir ve bir iki tane patlatmıştır." Olayı bölge müdürünün ağzından anlatmaya devam ettim. Hemen gazetemi topladım, garda geçtim. Çünkü Karadeniz uşağı kızdı mı hemen tabancasına davranır. Böyle bir durum olursa oradan fırlayıp kaçacaktım. Ama çok ilginç bir şey oldu. Yaşlı adam genç muavine döndü ve şöyle dedi. Bölge müdürü Karadeniz'de olduğu için yaşlı adamın şivesini iyi taklit edebiliyordu. Ha sen bu tokadı attın. Besbelli ki hak ettim. Ama ben bilmiyorum nasıl hak ettim. De bakalım nasıl hak ettim. Genç muavin tekme tokat bekler bir durumdayken bu sözlerle karşılaşınca şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Şimdi Arif Bey size sorum şu. Yaşlı adam sizce niçin böyle davranmıştır? Genç kendisinden daha güçlü olduğu için ondan dayak yiyeceğinden korktuğundan alttan almak istemiştir. Evet bu yorumlardan biri. Ama yaşlının konuşma tarzına dikkat edersen af dileyen özür dileyen ezik bir tavrı yok. Bayağı açık seçik bir soruşturma açıyor. De bakalım bu tokadı nasıl hak ettim diye soru soruyor. Belki minibüs muaviniyle müşterek tanıdıklarının hatırına o gence daha itinayla davranıyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Trabzonlu yaşlı kişi bizim beklediğimiz davranış tarzının dışında bir davranış sergiliyor. Evet söyleyebiliriz. Beklenenden çok farklı bir davranış sergiliyor. Tamam, bu hikayeyle farkına varmanı istediğim buydu. Şimdi sana şu kitaptan başka bir hikaye aktaracağım ve bu olayla ilgili sorular soracağım. Yanımda getirmiş olduğum The Awakened Warrior, dipnot, kitabın adı Türkçe'ye farkında olan savaşçı başlığı ile aktarılabilir. Kitabını çantamdan çıkardım. Bu kitap değişik yazarların makalelerinden oluşmuş bir derleme kitabı. Kitabın 153. sayfasında Terry Dobson adında birinin yazısını özetleyerek okumaya başladım. Ama önce şu bilgiyi verdim. Terry Dobson, Aikido'nun kurucusu ve dünyanın en büyük dövüş ustası olarak bilinen Japon usta Yushiba'nın baş asistanlığına kadar yükselmiş biri. Asistanlığı sırasında uzun yıllar Japonya'da kalmış. Bu bilgiden sonra şimdi anlatılan olayı özet olarak aktardım. Bir gün Tokyo'da hayatımın dönüm noktalarından birini yaşadım. Bir bahar gününün öğleden sonrası idi ve tren oldukça boştu. Çocuklarıyla alışverişe çıkmış birkaç ev kadını, yaşlı 2-3 çift vardı vagonda. Tren istasyonlarda duruyor, pek inen binen olmuyordu. Bir istasyonda içeriye avazı çıktığı kadar bağıran sarhoş, pis, leş gibi kokan amele kılıklı biri geldi. Sendeliye sendeliye içeri girdi, üzerinde kusmuk kurumuştu ve ekşi ekşi kokuyordu. Önüne çıkan ilk kişiye, bu kucağında bebek tutan bir kadındı, bir yumruk salladı. Kadın geri çekildiği için yumruk omzuna isabet etti ve onu vagonun öbür ucundaki yaşlı bir çiftin kucağına savurdu. Yumruğun bebeğe vurmaması bir mucizeydi. Yaşlı bir kadın kalkıp sarhoştan uzaklaşmaya çalışırken adam ona da bir tekme savurdu. Kadın tekmeden kaçarken sarhoş seni pis orospu diye küfrediyordu. Vagonun ortasındaki demiri yerinden çıkarmak istedi. Sağ elinin kanadığını gördüm. Herkes korkuyla sinerken o kime saldıracağını kestirmek üzere etrafa göz attı. Oturduğum yerden kalktım. O zaman bir 90 boyunda 100 kilo ağırlığında günde 8 saat Aikido eğitimi gören biriydim. Kendime güvenim tamdı. Henüz gerçek dövüş içinde kendimi denememiştim. Aikido hiçbir zaman bir saldırı aracı olarak kullanılmamalıydı. Hocam bana sürekli Aikido'nun bir barış gücü olarak kullanılmasını, ancak başkalarını korumak gerekirse dövüşme aracı olarak kullanılacağını söylemişti. Aikido çatışmayı çözmek için kullanılır, çatışma yaratmak için değil derdi hocam. Hocama saygım o kadar yüksekti. Birkaç kere sokak serserileriyle kavga etmemek için kaldırım değiştirdiğimi hatırlıyorum. Fakat içimden şöyle bir haklı durum çıksa da başkalarını haksız yere rahatsız eden, zayıfları ezen biri üzerinde bildiklerimi bir uygulasam arzusu geçerdi. İşte dedim, şimdi bildiklerimi uygulamanın tam sırası. Bu terbiyesiz hem sarhoş hem küfürbaz hem de kadınlara ve çocuklara karşı saldırgan küstahın teki. Ona haddini bildirmezsem şimdi bir masumun canını yakacak. İçim rahat olarak onun pestilini çıkartabilirim. Beni ayakta görünce sarhoş bana şöyle bir baktı ve bu yabancı piçinin Japonlara nasıl saygı gösterildiği konusunda bir derse ihtiyacı var diye ağzından tükrükler saçarak konuştu. Ben onu kızdıracak şekilde vagonun tavanındaki demirden tutmuş hafif hafif ayaklarım üzerinde sallanıyordum. Ona önemsemeyen, küçümseyen bir şekilde baktım. Herifin leşini serecektim. Büyük ve cüsseliydi ama sarhoştu ve kızgındı. Ben soğukkanlıydım, çok iyi eğitilmiştim ve ne yapacağını iyi bilen birinin güveni içindeydim. Bu noktada durdum ve Arif Bey'e baktım. İlgiyle aktardığım öyküyü dinliyordu. Sustuğumu görünce niye durdunuz dercesine baktı. Aikido'yu iyi bilseydiniz ve bu adamın yerinde olsaydınız müdahale eder miydiniz diye sordum. Kesinlikle müdahale ederdim. Hatta o kadar beklemezdim. Ensesinden tutar yere atardım pis herifi. Sence yazar neden o kişiyi daha çok kızdırmak ve galeyana getirmek istiyor? Çünkü karşıdaki iyice kızınca bilincini iyice kaybedecek ve iyi dövüşen biri olamayacak. Evet, sanırım bu nedenle sarhoşu daha da kızdırmaya yönelik bir tavır içine giriyor. Daha sonra kaldığımız yerden devam ettim. Sana bir ders vereyim de hiç unutma pezevenk diyerek üzerime yürüdü. Hiç yerimden kıpırdamadım, hatta ona gözlerimi süzerek bir ibne öpücüğü gönderdim. Bana saldırmak üzere tam tavrını aldı. Neye uğradığını anlayamayacaktı. O bana saldırmadan birkaç saniye önce biri hey diye ona seslendi. Yüksek, tiz bir sesti ama kendine güvenli ve neşeli birine ait olduğu hemen anlaşılıyordu. Bir şey bulmuş birinin bak ben ne buldum diyen ton çınlıyordu bu seste. Hem ben hem sarhoş döndük ve bu küçük ihtiyar adamı gördük. 70 yaşlarında olmalıydı. Kimono ve hakaması içinde tertemiz giyimli biriydi. Bana hiç bakmıyordu ama sarhoş işçiye sanki onunla önemli bir sırrı paylaşacakmış gibi gözlerinin içi gülerek bakıyordu. Buraya gel diye eliyle işaret etti. Buraya gel ve benimle konuş. Sarhoş sanki kendine ip bağlanmış bir kukla gibi yaşlı adamın yanına gitti. Önünde durdu, yukarıdan şöyle bu küçük yaşlı adama baktı ve ''Ne istiyorsun içi kurumuş adam bozması, osursam seni düşürürüm.'' dedi. Sarhoş yaşlı adama saldırmaya kalksa onu hemen altıma alacaktım. Ama yaşlı adam gözlerinin içi hiç korkusuz ''Ne içiyordun sen arkadaşım?'' diye gülerek ona sordu. ''Saki içiyordum maymun yüzlü moruk. Benim ne içtim de sana ne?'' diye yaşlı adama hakaret etti. Yaşlı ''Oo çok güzel. Gerçekten çok güzel çünkü ben sakiyi severim. Her akşam üstü ben ve karım, o şimdi 76 yaşında, biraz saki ısıtır, bahçemize büyük babamın öğrencilerinin onun için yaptığı divanın üstüne oturur, yavaş yavaş sakimizi içeriz. Günün batışını seyreder ve hurmalarımıza bakarız. Geçen yılki soğuklardan hurmalarımız hırpalandı. Benim büyük babamın dedesi o hurmayı dikmişti. Sakimizi içerek hurmaya bakarız, güneşin batışını izleriz. Güler yüzle bir dostun diğeriyle konuşmasındaki rahatlık ve sevecenlikle sarhoşun yüzüne bakıyordu. Sarhoş yaşlı adamın söylediği şeylerin ayrıntılarını takip etmeye çalışırken yüzü yumuşamaya başladı. Sıkılı yumrukları gevşedi ve yaşlı adam sözünü bitirince ''Ben de saki severim.'' dedi. Ve sesi yavaş yavaş yumuşadı. Eski haşinliğini kaybetti. Yaşlı adam ''Evet ve eminim senin de harika bir hanımın vardır.'' Sarhoş hüzünlü hüzünlü başını sallamaya başladı. ''Hayır, bende karı yok, aile yok.'' Trenin sallantısına uyan bir baş sallamasıyla sözünü tekrar etti. ''Benim eşim yok, ailem yok.'' Biraz durdu ve biraz önceki haliyle hiç uymayacak bir yumuşak sesle ''Ne karım var, ne evim var, ne elbisem var, param yok, alet edevatım yok, yatacak yerim yok, kendimden utanıyorum.'' Koca sarhoş hıçkıra hıçkıra ağlarken bütün bedeni sarsılıyordu. Onun üstündeki kısımda bir reklam bir oturma beldesinin konforlarından bahsediyordu. Reklamın dediği ve şu anda gözümün önünde yer alan manzara tam bir alaysamaydı. Bu alaysama beni etkiledi. Birdenbire kendimden utandım. Temiz elbiselerimden ve bu dünyayı demokrasi için güvenli bir yer yap tutumundan utandım. Kendimi o sarhoştan daha fazla kirli ve aşağılık hissettim. Yaşlı adam vay vay gerçekten kötü bir şanssızlık olmuş diyerek onu anlayışla dinledi. Ama onun mutlu ve coşkulu gözleri yine aynıydı. Gel şuraya otur hadi bakalım bana hepsini anlat. Bu esnada tren ineceğim istasyona gelmişti. İstasyon çok kalabalıktı ve kapı açılır açılmaz insanlar trenin içine hücum ettiler. Vagondan dışarı çıkarken yeniden arkama dönüp baktım. Sarhoş işçi bir çuval gibi kanepeye yığılmış ve yaşlı adamın kucağına başını koymuştu. Yaşlı adam kurumuş kusmuklu başı okşuyordu. Gözlerinde anlayış ve şefkat vardı. Tren istasyondan ayrılırken oradaki bir kanepeye oturup bu yaşantıyı yeniden gözden geçirmek istedim. Benim kasla ve kemikle başarmaya çalıştığımı yaşlı bir adam gülümseme, anlayış ve şefkat dolu birkaç cümleyle başarmıştı. Gerçek Aikido'yu şimdi gördüğümü anladım. Kurucusunun dediği gibi Aikido bir uzlaşma sanatıydı, bir dövüş aracı değil. Kendimi ahmak, saldırgan ve kaba hissettim. Bu olaydan sonra tamamıyla farklı bir anlayışla Aikido çalışması yapmam gerektiğini görebiliyordum. Henüz Aikido'yu ve uzlaşmayı bilmediğimi anlamıştım. Her şey niyetle başlar. Arif Bey'le göz göze geldik. Gözleri nemlenmişti. Bir süre sustuk, kahvelerimizi yudumladık. Nihayet sessizliği bozdum. Trabzonlu vatandaş olayı ile bu aktardığım öykü arasında bir benzerlik görüyor musunuz? Arif Bey biraz sustu, düşündü ve daha sonra evet dedi. Her ikisi de kavga ve dövüşün ötesinde bir ilişki oluşturuyorlar. Her ikisi de küfürlü, kavgalı olabilecek bir olayı daha bir üst düzeye, ders alınabilecek bir öğrenme ortamına çeviriyorlar. Savaşçı felsefesi içinde can alıcı bir cümle kullandınız. Öyle mi? Ne dedim? Ders alınabilecek bir öğrenme ortamı cümlesini kullandınız. Bu tutum, yaşama bu bakış, savaşçının en belirgin özelliğidir. Her olayın bir öğrenme fırsatı olduğunu düşünür. Gerçek savaşçı her olaydan alabileceğinin, öğrenebileceğinin en fazlasını almak ister. Niçin? İşte bugün bu niçini konuşacağız. Savaşçı niçin savaşçıdır? Savaşçının niyetinin özellikleri nelerdir? Savaşçı niyeti ile sıradan insanın niyeti arasındaki farklar nelerdir? Bunlardan söz edeceğiz. Niyet konusu demek ki önemli bir konu. Hatırlıyorum, ilkokul 4'teyken bir Ramazan ayında öğleye doğru anneanneme hala kahvaltı yapmadım, ben de bugün sizlerle oruç tutmak istiyorum demiştim. O da gülerek olmaz demişti. Orucunun kabul edilmesi için güneş doğmadan önce o gün oruç tutmaya niyet etmen gerekli. O zaman bu açıklamayı saçma bulmuştum. Şimdi savaşçı olmak için belirli bir niyetle işe başlamanın gerekli olduğunu söylüyorsunuz. Anneannemle konuştuklarım aklıma geldi. Onu paylaşmak istedim. Güzel bir örnek. Şimdi sizden bu çevreyle ilgili birkaç gözlem yapmanızı isteyeceğim. Şöyle çevrenize bir bakın. Çevrenizde gördüğünüz insanlara dikkat edin. Burada kaç kişi gözlük kullanıyor söyleyebilir misiniz? Yeniden bakmam gerek. Peki yeniden bakın. Arif Bey tüm salonu gözleriyle taramaya başladı ve içinden gözlüklü kişileri saymaya başladığını ve parmaklarıyla hesabın tuttuğunu görüyorum. Benimle tam konuşmaya başlayacakken ona hiç beklemediği başka bir soru sordum. Arif Bey, aslında burada kaç kadın var, kaç erkek var onu soracaktım. Bana şimdi bu salonda kaç kadın veya erkek olduğunu söyleyebilir misiniz? Arif Bey gülmeye başladı. Doğan Bey, benimle oyun oynuyorsunuz galiba. Kaç kişi gözlük kullanıyor diye baktım çevreme, kaç kadın ve erkek var diye değil. Sizinle oyun oynamıyorum. Bu bir alıştırmaydı. Bu alıştırmayla size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi lütfen kaç kadın ve erkek var o gözle bakın. Arif Bey yine saymaya başladı. Bana rakamı tam söyleyecekken bu sefer bir başka soru sordum. İnsanlardan ikisinin sizin komşunuz olmasını istiyor olsaydınız hangi iki insanı seçerdiniz? Bilmem, o gözle hiç bakmadım. Evet, söz konusu olan size yaşatmak istediğim deney bu. Hocam, sanırım anladım ama yine de emin olmak istiyorum. Açık seçik söyler misiniz, neyi yaşatmak istediniz? Bir insanın niyeti o kişinin içinde bulunduğu ortamı nasıl algılayacağını, o ortamda bilincini nasıl organize edeceğini belirleyen en önemli etkendir. Bunu göstermek istedim. Savaşçının bildiği en önemli gerçeklerden birisidir bu. Yani savaşçı her ortamda kendi niyetinin sürekli farkında mıdır? Evet, savaşçı niyetinin sürekli farkındadır. Bunu nasıl başarıyor, bu bilincin sürekliliğini nasıl sağlıyor? Burada birbirinden iki ayrı soru var. Bunu nasıl başarıyor sorusu, bu bilincin sürekliliğini nasıl sağlıyor sorusundan farklı. Bu iki soru birbiriyle ilişki ama temelde farklı. Bunun farkına varmanızı istedim. Evet, görebiliyorum iki farklı soru olduğunu. Peki ilk soruyu sorayım. Savaşçı her ortamda niyetinin ne olduğunun farkında olmayı nasıl sağlıyor? Bu soruya cevap verebilmek için size biraz benlik psikolojisinden söz etmem gerekiyor. İlk buluşmamızda sizin gözlemleyen bir bilinciniz olduğunu ve gerçek özdeşiminin burada yattığını söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Gözlerimi kapattırmış ve bir uygulama yaptırmıştınız. Benim yalnızca bedenimden olmadığımı, yalnızca düşüncelerimden ya da duygularımdan ibaret olmadığımı, bana hissettiren şeyin aslında bana özgü devam eden bir bilinç olduğunu keşfettirmiştiniz. Evet, bu bilince gözlemleyen ben veya gözlemleyen bilinç adını veriyoruz. Bir de bilincimizin gözlemlediği etten kemikten, arzulardan, gereksinmelerden oluşan nesnel bir tarafımız var. Bu konuşmalarımız süresince ben buna ego diyeceğim. Bu gözlemleyen benden farklı bir ben. Evet, bu fark çok kritik, can alıcı bir fark. Gözlemleyen ben ve gözlemlenen nesnel ben, ego, farklı dinamikler içinde çalışırlar. Nesnel ben gereksinmeler dinamiği içinde çalışır. Ve bu gereksinmeler içinde ortamı algılar. Sınırları, farklılıkları algılamaya önem verir. Bir ormanda avını arayan avcının veya bir şehirde müşteri gözeterek süren bir taksi şoförünün algılaması ve davranışı nesnel beni tarafından yönetilmektedir. Böyle bir algılama içinde nesneler birbirlerinden ayrı, belirgin şekilde farklı algılanırlar. Bu tür bir algılama organizmanın kendi işine yarayan şeyleri hemen algılamasına ve onlara yönelmesine yol açar. Demek ki siz biraz önce bana gözlüklü kişiler, kadınlar ve erkekler diyerek aynı ortamı farklı farklı birimler halinde algılamaya yönlendiriyordunuz. Evet, bu ortamı farklı farklı nesneler olarak algılamanızı sağlamaya çalışıyordum. Gözlüklü kişiler, kadınlar, komşular hep nesnel benin ortama getirdiği bir niyetin sonucu algılanıyordu. Sözün kısası, o uygulamada nesnel ben sizin için yarattığım bir gereksinimi karşılamak üzere ortamın algılanmasını organize ediyordu. Benim için gereksinme yarattığınızın farkında değildim. Burada kaç tane gözlüklü kişi var dediğim zaman bana bir rakam söyleme ihtiyacı duymadınız mı? Evet, sorunuza cevap vermek için buradaki gözlüklü insanları saymak istedim. İşte benim gereksinme yaratmak dediğim bu. Anlıyorum. Nesnel ben gereksinmeleri karşılamak, sorunları çözmek, kendini korumak, sorulara cevap vermek gibi süreler içindeyken bir de bütün bu süreçlerin farkında olabilen, bütün bu olan bitenlerin üstünde yer alabilen bir bilinç var. Gözlemleyen bilinç. Evet, gözlemleyen bilinç. İşte savaşçı gözlemleyen bilincini sürekli canlı tutabilmeyi başaran bir insandır. Nesnel ben her ortamda uğraşırken, çalışırken, süreçlerken gözlemleyen bilinç daha bir üst düzeyde her şeyin farkında olmaya devam eder. Ve bu olup bitenlere bir başka düzeyde ki çoğu kere bu üst düzeye meta düzey adı verilir, anlam verir. Yani savaşçı sürekli ben şimdi bu insanla niçin konuşuyorum, ben şimdi bu kadına niçin bakıyorum, ben şimdi niçin burada oturmuş yemek yiyorum sorularının farkında olan birisi. Gerçekten savaşçı olmayı başarmışsa evet. Yani sürekli iki düzeyde yaşayan birisi. İlk düzey nesnel ben düzeyi. Bu düzeyde diğer insanlar gibi kendi gereksinimlerini karşılamak üzere toplumun sıradan bir üyesi olarak yaşamaya devam ediyor. Ama bir başka düzeyde ise gerçek kişinin bütün bu uğraşılar arasında koşturan kişi değil, gerçek kendisinin bütün bunların bilincinde olan, neyin için yaptığını bilen bilinç olduğunu unutmuyor. Peki ama gözlemleyen bilince nasıl ulaşıyor? Bu ilk sorunuzdu. Savaşçı gözlemleyen bilince nasıl ulaşıyor? İkinci sorunuz da bunu nasıl devam ettiriyor idi. Evet, bunları sormuştum. Savaşçı gözlemleyen bilince ulaşmaya niyet ederek işe başlıyor. Ve bugünkü sohbetimizde niyetin neden böyle kritik ve önemli olduğu üzerinde konuşmak istiyorum. Şunu söyleyebilir miyiz? Savaşçıyı diğer sıradan insanlardan ayıran en önemli öğe onun kendine özgü niyetidir. Bravo, önemli bir şey keşfettiniz. Evet, gerçekten de savaşçının kendine özgü bir amacı, hedefi ve niyeti vardır. Savaşçı buna nasıl ulaşıyor? Savaşçı olmaya niyet ederek ve bir savaşçı gibi yaşamaya özen göstererek. Bunu biraz açmam gerekiyor. Bu oldukça uzun bir konuşma olabilir. Onun için izin ver, önce bir tuvalete gideyim. Arif Bey güldü. Benim de ihtiyacım var, sizden sonra da ben gitmek istiyorum dedi. Tuvalet ufaktı ama oldukça temizdi. Masaya döndüğümde Arif Bey tuvalete yönelmişti. Zayıf, kısa boylu 70 küsür yaşlarında ufak adımlarla zor yürüyen, yüzü yorgun ve hüzünlü bir bey dikkatimi çekti. Gri bir takım elbise giymiş, pembe gömleğinin üstüne kahverengi desenli kravat takmıştı. Uzun boylu sıska siyah pardüsülü bir kadının koluna girmiş, yavaş yavaş dış kapıya doğru birlikte yürüyorlardı. Kadının yüzünde sürekli şikayet eden insanların o umutsuz ifadesi yıllar önce yerleşip kalmış gibiydi. Hizama geldiklerinde adamın yüzünde sıcacık bir gülümseme belirdi. Kadının söylediği bir şeye gülüyordu. Fakat kadının yüz ifadesinde bir değişiklik olmadı. Adamın o çocuksu masum gülüşünün benim izlenimimi ne kadar etkilediğini fark ettim. Şimdi yorgun ve hüzünlü görünmüyordu. Bir süre sonra Arif Bey geldi ve kaldığımız yerden konuşmaya başladık. Daha büyük bir resim gereksinimi. Kişinin ortama getirdiği niyet, onun neyi algılayacağını, nasıl bir bilinç içinde olacağını belirlemektedir demiştik. Nesnel ben, yani ego, denetlemeye ve sahip olmaya önem verir. Nesnel ben içinde kaldığımız sürece parçası olduğumuz daha büyük resmi ve bu resim içindeki diğer şeylerle nasıl bir ilişki içinde olduğumuzu göremeyiz. Nesnel ben, ego, kendisinden daha büyük bir özdeşim kazanmanızı engeller. Ego sürekli bencildir ve her şeyi kendi çıkarı açısından görür. Dinlerin ve mistik geleneklerin yapmaya çalıştığı şey bu nesnel benin sınırlarını aşarak daha büyük bir realitenin, daha kapsamlı bir gerçeğin parçası olduğumuzu anlamamızı sağlamaktır. Böylece kendimizi diğer insan ve varlıklardan kopuk, ayrı, ilişkisiz görecek yerde daha kapsamlı gerçeklik içinde şimdiye kadar görmediğimiz bir biçimde görebiliriz. Dinler bu kapsamlı gerçeklik içinde yaşamanın erdemlerini ortaya koyarken, anlatmaya çalışırken ceza ve ödül kavramlarını sık sık kullanırlar. Böylece kendilerini belirli bir dinin mensubu olarak gören birçok kişi, o dinle aralarında ilkokul öğrencilerinin öğretmenleriyle kurduğu ilişkiler türünden bir ilişki geliştirirler. Arif Bey bu noktada soru sormak ihtiyacı duymuş olmalı ki bir el işaretiyle soru sormak istediğini belli etti. Nasıl yani, anlayamadım. İlkokul öğrencilerinin çoğu bilgiyi bilgi olduğu için öğrenmek istemez. Ödevlerini bilgiye önem verdiği için yapmaz. Peki ne için yaparlar? Arif Bey, öğretmen olan sizsiniz. Bunu benden daha iyi bilmeniz gerekir. Çocuk henüz o yaşta bilgiden çok öğretmeni tarafından takdir edilmek, öğretmenin gözüne girmek, ondan aferin almak için iyi öğrenci olmaya çalışır. Doğru Doğan Bey, kendi öğrencilerimde de bunu gözlüyorum. Kendilerini dindar gören ve iyi bir dindar olmak için davranan insanları yakından gözle ve neler söylediklerimi dinle. İlahi bir muhasebeciyle oldukça ciddi bir alışveriş ilişkisi içinde olduklarını görürsünüz. Neyin sevap olduğunu, ne kadar sevap olduğunu, neyi ne kadar günah olduğunu, bu kadar sevap biriktirirsen nelere layık olduğunu, ne kadar günah olursa öbür dünyada başına neler geleceğini hesaplayanları kastediyorsunuz herhalde. Evet, bu tip dindarlardan iyi tüccar çıkar. Çünkü tüm düşünüşleri çıkar bilinci içinde yapılanmıştır. Arif Bey gülümseyerek aklına gelen bir olayı anlattı. Tanıdığımız bir avukat vardı. Oldukça dindar geçinirdi. Sakalı, giyinişi, yürüyüşü, konuşuşu hep ben dindar bir adamın mesajını vermek üzere yerli yerine konmuştu. Bir gün müşterek tanıdığımız birinden öfkeyle söz etti. Kızdığı insan ona bir kötülük etmiş. O da bunun altında kalmak istemiyordu. Onu öyle bir iş edeceğim ki anasından emdiği süt burnundan gelecek diyordu. Bir süre düşündükten sonra biliyorum ben de günaha gireceğim diye devam etti. Alt tarafa bir hacca gitmek. Bir hacca gider ondan gelen sevapla günahımın altından kalkarım. Ama o deyusun da ağzını payını vermiş olurum. Bu olayı hiç unutmuyorum. Bu avukatın dindarlığı bana tüccarca gelmişti. Şimdi siz bu konuda konuşurken o aklıma geldi. Tam uygun bir örnek. Hani cuk diye oturdu derler ya, işte öyle oldu. Dindar geçinen kişi dini faaliyetlerini, yani ibadetini, iyilik davranışlarını bu dünyada veya öbür dünyada elde edeceği bazı kazançlar için yapıyorsa bu kişi nesnel beni egosu ile hareket ediyor diyemez miyiz? Bir örnek verir misiniz? Fakire sadaka ya da zekat veren birini düşünün. Neden sadaka ya da zekat veriyorsun diye sorduğumuzda vermek sevap, vermemek günah diye cevap vermiş olduğunu düşünelim. O zaman soru neden sevap kazanmak istiyorsun veya günahtan kaçınmak istiyorsun'a dönüşecektir. Bu soruya cevap olarak gelecek olan cümlede çünkü kelimesinden sonra mutlaka bir çıkar ifade edilecektir. Çünkü cennete gitmek istiyorum veya cehenneme gitmek istemiyorum gibi. Böyle bir algılamanın, daha doğrusu böyle bir düşünüş tarzının nesnel bana ait olduğu sonucuna nasıl varıyorsunuz? Doğan Bey, siz demediniz mi? Neyi Arif Bey? Nesnel ben, ego, gereksinmelerini karşılamaya yönelmiştir ve onun için denetlemeye ve sahip olmaya önem verir anlamında konuşmuştunuz, öyle değil mi? Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Cennete gitmek veya cehenneme gitmemek amacına yönelik kalındığı sürece hep nesnel ben düzeyinde kalınmış olmaz mı? Arif Bey'in söyledikleri doğruydu. Bunu daha önce düşünmemiştim. Arif Bey'e bunu daha önce düşünmediğimi ama o söyleyince şimdi görebildiğimi ve onunla hemfikir olduğumu söyledim ve devam ettim. Arif Bey, tabii samimi dindarların niyetleri ve bu nedenle yaşama yaklaşışları derece farklı. Onu biraz açar mısınız Doğan Bey? Samimi dindar, daha büyük bir realitenin, kapsamlı bir bütünün, anlamlı bir parçası olmanın bilinci ve hizmet sorumluluğu içinde yaşamına yön verir. Yani... Bir süre düşündüm ve bir örnekle konuya açıklık getirmek istedim. Yani mış gibi dindar fakire sadaka verirken, sevap cennet çıkarı içinde güdülenirken gerçek dindar, insan kardeşimin ıstırabı aslında büyük resim içinde benim ailemin ıstırabı olarak görür ve yaşamın bütününe hizmet etmeden kendi yaşamının anlamlı olmayacağını bilir. Gerçek dindarın sadaka verişi farklıdır. Mış gibi dindar sadaka vermeden önce vereceği parayı 3 defa başının üstünde geçirebilir. Başımın gözümün sadakası olsun gibi laflar mırıldanabilir veya benzeri şeyler yapabilir. Sadaka verirken sadaka vermek kendisi için ne çıkar sağlayacak onu düşünmüş ve bu bilinçle güdülenmiştir. Gerçek dindar nasıl sadaka verir hocam? Gerçek dindar büyük resmin bilincinde davranır. Bu insana nasıl hizmet edebilirim diye düşünür. O nedenle samimi dindar sokakta Allah rızası için, başınızın gözünüzün sadakası için diyerek dilenenlere para vererek yardım etmekten ziyade onları dilenci olmaktan kurtaracak bir yardımı daha anlamlı bulur. Fakir bir ailenin okumaya çalışan, çabalayan, yetenekli çocuğuna hiç karşılık beklemeden burs vermeyi yeğler. O çocuğun gelişmesinin kendisinin de sorumluluğu olduğunu görür. Çünkü büyük resim tüm mahallenin, kentin, ülkenin, bütün insanların, hatta tüm yaratıkların birbirini etkilediği, birbiriyle ilişki içinde olduğu bir büyük aile gerçeğini ifade eder. Yavrusunu doğurmak üzere kapalı bir yer arayan ana kediye onun yavrusunu doğurabileceği bir kutu bulmaya çalışır. Su bulmakta güçlük çeken kuşların farkında ise onların gelip rahatlıkla su içebileceği olanaklar yaratmaya uğraşır. Trafikte korkmuş, donmuş kalmış, karşıya geçemeyen hiç tanımadığı yaşlı kadına sevap günah düşünmeden el uzatır. Kısacası Arif Bey, gerçek dindar bu evrenin sorumlu bir vatandaşıdır. O bilinç içinde duyar, algılar, düşünür ve eyleme geçer. Ama çevremde dindar geçinenlerin çoğunu böyle görmüyorum. Çevremizdeki gördüklerimizin büyük bir çoğunluğu görünüm için dindar izlenimi veriyor. Ait olma bilinci içinde, içinde yaşadıkları cemaat ve ilişkileri onlar için birinci derecede önem kazanmış görünüyor. Sanki ellerinde pankartlarla cemaate, bana bakın şalvarım, sakalım, türbanım, ceketim, yeleğim, hatta yüz ifadem tam bir dindar görünümünde. Mış gibi dindar dediğiniz insanlar bunlar mı? Samimi dindar bu tür gösterişlere itibar etmez. Hatta bu tür gösterişlere önem verdiği sürece bir insanın yüce Tanrı'yı gerçekten içinde hissedemeyeceğini düşünür. Evet, mış gibi dindar dediklerimiz bunlar. Konuşmamızın bir yerinde kişinin nesnel benin kısıtlı bakışından kurtularak daha kapsamlı büyük resme ulaşmak, gözlemleyen bene ulaşmak için dinin ve mistik düşüncenin yardımcı olduğunu söylemiştiniz. Gerçek dindarın büyük resmi nasıl algıladığı ile ilgili verdiğiniz örneği iyi anladım. Ama mistik düşünceden neyi kastediyorsunuz? Mistik düşünce gözlemleyen bilinci nasıl geliştiriyor? Mistik düşünce, mistik felsefe, mistik yaklaşım tabirlerini aynı anlamda kullanıyorum. Mistik düşünce bizim kültürümüzde köklü gelenekleri olan, aşina olduğumuz bir düşüncedir. Tüm dünyada bilinen tasavvuf yaklaşımı mistik düşünceye bir örnektir. Her kültür, her uygarlık, her din kendi mistik düşüncesini yaratmıştır. Çünkü her kültür, her uygarlık büyük resmi bilmek, tanımak, onun bilincinde olmak çabası içine girmiştir. Bu çaba insan olmanın, insan olarak gelişmenin, olgunlaşmanın bir parçasıdır. Peki mistik düşünce içinde olan ceza ve ödül sistemi içinde düşünmez mi? Hayır. Rabia adında bir ermiş, Tanrı'ma hizmetinin karşılığında ücret bekleyen bir işçi gibi hizmet etmek istemiyorum. İster cennete ister cehenneme atsın umurumda değil. Neyi uygun görüyorsa hiç itiraz etmeden oraya giderim. Yeter ki sürekli onu içimde hissedeyim. Onun sevgisinden mahrum kalmayayım der. Arif Bey gözlerini kapadı ve bir süre düşündükten sonra aşağıdaki şiiri okudu. Yunus'un ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Şiiri de aynı anlamı ifade ediyor değil mi? Tutunmuş gibi dindarın tutumundan gerçekten farklı. Mistik yaklaşımda kalbin temizliğinden bu anlaşılır. Hiçbir karşılık beklemeden büyük resmin hizmetinde olmak, o hizmet bilinci içinde hareket etmek. Savaşçı bir mistik midir? Savaşçı da bir mistik gibi niyetinin temizliğine önem verir ama savaşçı bir eylem insanıdır. Mistik sadece bilmekle, gözlemekle yetinebilir. Savaşçı kendi yaşamının tümünü niyetini saflığı üzerine kurmuştur ve burada durdum. Arif Bey'in gözlerinin içine baktım. Önemli bir şey söylediğimi farkına varmasını sağlamak için üzerine basa basa ve sürekli eylem içindedir dedim. Savaşçının bir eylem insanı olduğunu anlamamı istiyorsunuz. Evet, bunu biraz açar mısınız? Eylem konusunu ayrı bir konuşma konusu yapmak istiyorum. Bugün savaşçının niyeti üzerinde konuşmaya devam edelim. Umarım anlayışla karşılarsın. Kesinlikle. Daha önce söylediğim gibi konuları birbiri içine karıştırmadan böyle teker teker ele almanın hoşuma gidiyor. İkimiz de biraz yorulmuştuk. Garsonu çağırdık. Temiz yüzlü, hizmet etmekten zevk alan bir delikanlı buyurun efendim diyerek geldi. Ben su istedim. Arif Bey de taze sıkılmış portakal suyu sipariş etti. Müşterilerden bazıları kalkıp pasta tezgahından pasta ısmarlayıp yeniden masalarına oturuyorlar. Garson ısmarladıklarını kendilerine getiriyor. Yağmur durduğu için müşterilerin çoğu dışarıda oturmaya başladı. Bizim oturduğumuz masanın hemen sağında cam bölmenin diğer tarafında anca oldukları anlaşılan geç orta yaşlarda bir kadın ve erkek oturuyor. İkisi de cappuccino ısmarlamış. Erkek sütün köpüğünün üzerine şeker dökerek ve karıştırarak aşağı indiriyor. Kadın ise şekersiz içmek için hazırlanıyor. Birbirleriyle hiç konuşmuyorlar. Uzun yıllar beraber olmanın verdiği bir doygunluk içinde söyleyecek yeni sözleri kalmamış gibi bir kanıksama içindeler. Onların bir ötesindeki masada ise sırtı dönük orta yaşlı bir kadının yanında 10-11 yaşlarında bir kız, kızın karşısında da babası var. Kız yediği ve içtiği şeylerden zevk alıyor. Heyecanlı ve özellikle babasına anlatacağı çok şey var. Kadın orada tek başınaymış gibi sadece önündekini yiyor, sanki kızını duymuyor. Adam içinse önündeki salatayı yemek önemli. Ama kız dinlenip dinlenmediğine bakmadan heyecanlı heyecanlı konuşuyor. İçtenlik. İsmarladığımız içecekleri yavaş yavaş yudumlarken sağa sola bakarak biraz sessiz zaman geçirdik. Daha sonra konuşmaya başladım. Bir insanın içten olup olmadığını anlayabilmek için onun niyetini bilmek gerekir. Daha doğru bir ifade ile içtenlik niyetin dürüstçe ifadesi olarak tanımlanır. Bir öğrenciyi düşün, okula gidiyor, o kadar zamanını veriyor. Bu samimi içten bir öğrenci mi? Eğer öğrenmeyi bilgiyi gerçek güdü olarak yaşatıyorsa evet. Ama yalnızca sınıfın birincisi olmak, sırf öğretmenden aferin almak, sadece sınıfı geçince alınacak bisiklete sahip olmak için çalışıyorsa, onun öğrenciliğinde içtenlik yok demektir. İlkokul öğrencilerinin öğretmenden takdir beklemesi doğal değil mi Doğan Bey? Çok doğal. O yaşlardaki öğrencilerin sadece öğrenmek için çalışmalarını beklemek doğru değil. Gelişmelerinin o çağında öğretmenlerinden, ana babalarından, diğer büyüklerinden takdir beklemek hakları. Ve bu takdir, sevgi, ilgi onlara verilmeli. Belirtmek istediğim sadece takdir ve ilgi için bunu yapar hale gelmemeleri. Orada aksayan bir durum ortaya çıkar. Bunun savaşçı konusuyla ilgisi ne Doğan Bey? Savaşçı içten değilse hiçbir zaman savaşçı olamaz. Çünkü hiç kimse gerçek savaşçının dış görünümünden onun savaşçı olduğunu anlayamaz. Savaşçı ancak bir savaşçı tutumu içinde yaşamaya kendini adadığı zaman ve hiç kimseden övgü beklemeden, ilgi beklemeden, destek ve takdir beklemeden, sırf kendi yaşamının anlamı için kendini buna adadığı zaman savaşçı olma yolunda adım atmış olur. Bir süre sustum. Söylemek istediğimi arıyordum. Savaşçı başkası için değil, kendi gönlü, kendi niyetiyle, kendi yaşamı için savaşçıdır. Arif Bey neyi vurguladığımı belirtmek istedi. Yani içtenlik, özgünlük savaşçının temel özelliklerinden biri. Evet, bunu başkasına göstermek zorunda değil ama kendisi, kendi gözünde kendisiyle ilişkisinden içten olmak, özgün olmak durumunda. Gösteriş dindarlarının savaşçı olması mümkün gözükmüyor o zaman. Doğru düşünüyor muyum? Yani giydiği şalvarı, taktığı türbanı, bıraktığı sakalı ile tüm dünyaya "bakın ben dindarım" diyen gruptakilerin savaşçı olması mümkün gözükmüyor. Haklısınız. Onların gerçek niyetleri, ki bu niyet bilinçli olabilir veya taklit olarak başkasından alınmış sezgisel düzeyde hissedilen bir niyet olabilir, başkaları tarafından dindar bilinerek görecekleri kabulde, elde edecekleri kazançta, güçte, şöhrette odaklanmış olabilir. Gerçek niyetleriyle gösterdikleri niyet arasında bir tutarlılık yoktur. Bu nedenle sizin dediğiniz gibi yaşamlarında içtenlik yoktur. Kendini aldatmamakla başlar savaşçılık. Arif Bey konuşmamızdan büyük zevk aldığını belirten bir derin nefes aldı. Bu konuşmalarımızın kendi kafasında daha önce açıklığa çıkmamış birçok şeyi yerli yerine oturttuğunu söyledi ve kendisine bu fırsatı verdiğim için bana teşekkür etti. Benim de bir keşif süreci içinde olduğumu ve benim de bir şeyler öğrendiğimi söyledim ve devam ettim. Daha önce sözünü ettiğim Amerikalı psikiyatrist Arthur J. Dekman'ın kendisine gelen hastalarıyla ilgili yaptığı bir gözlemden söz etmek istiyorum. Dekman, psikoterapi için gelen hastaların belirli ruhsal sıkıntılar içinde olduğunu ve psikoterapiye bu sıkıntılardan kurtulmak için geldiğini söyledikten sonra şöyle der: "Her hasta bu sıkıntıdan kurtulmak konusunda kendi fikirleriyle gelir. Kimse hayatında sevginin eksik olduğunu düşünür ve terapistten, ana ve babasından bulamadığı sevgiyi bekler. Kimi güven, kimi destek bekleyerek gelir. Terapist gerçekten tedavi olmak için gelen hasta ile pek karşılaşmaz. Ama hastaya soracak olursan onlar terapiste gerçekten tedavi olmak için gittiklerini söyleyeceklerdir. Gerçekten tedavi olmak için bana gelen, sözlerimi ve yönlendirmemi dikkatle dinler ve yapmasını istediğim şeyleri ciddiye alarak uygulamaya koyar. Ama benim sevgiye ihtiyacım var, bu adam bunu bana vermiyor" diye düşünen hasta ise bir süre sonra bir bahane ile terapiye son verir. Bir süre susarak Arif Bey'e baktım ve devam ettim. Gördüğün gibi psikoterapinin iyileştirebilmesi için hastanın terapistle ilişkisinde içtenlik ve kişisel bütünlük içinde olması gerekir. Bu kişisel bütünlük sözünü siz sık sık kullanıyorsunuz ve anladığım kadarıyla çok önem veriyorsunuz. Evet, önem veriyorum. Savaşçının kişisel bütünlük içinde olması vazgeçilmez bir ön koşuldur. Kişisel bütünlük konusunu da ayrı bir sohbet konusu yapmak istiyorum. Evet, bu konuya önem verdiğiniz dikkatimi çekti. Bu konuda düşüncelerinizi daha ayrıntılı duymak isterim. Umarım şu ana kadar konuşmalarımızdan şunu görebildiniz: kişinin niyeti, motivasyonu onun bilincinin algılanmasının yapısını oluşturur. Tenis oynamak isteyen birini düşün. İyi bir hoca buluyor ve hoca ona tenisi öğretmeyi kabul ediyor. Hocayla konuşuyor, ne kadar zaman alacağını soruyor. Hoca hangi amaç için ne kadar zaman alacağını sorduğunu öğrenmek istiyor. Şöyle arkadaşlarla oynayıp onları ne zaman yener hale geleceğim diyor. Öğretmen, haftada 3 saat ciddi olarak çalışırsan 1-1,5 yıl sonra yenmesini oynayabilirsin diyor. Ve tenis oynama isteği adamdan balon gibi sönüyor. Neden? Çünkü adamın niyeti tenis oynamak değil, tenisi kullanarak arkadaşlarını yenmek, onlara üstün olduğunu göstermek. İçindeki gerçek niyet ile yapılan davranış birbirine uymuyor. Kendimi kaptırmış konuşmaya devam ediyordum. Arif Bey ilgiyle dinliyordu. Ne kadar kendimi kaptırdığımı, konuya ne kadar önem verdiğimi gözledim. Neden bu kadar önem veriyorum sorusunu sordum kendi kendime. Neden olacak? Mış gibi yaşayanlardan biri olma korkusu vardı bende de. Belki kendime bir yoldaş arayışı içerisinde Arif'i bulmuştum. Birlikten güç doğar anlayışı içinde onunla yolculuğumu yapıyordum. Bu bir iç gözlemdi. Paylaşmayı şu an için anlamlı bulmadım.